Ayrım 34, Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet bugün cemaat, Hanefi Avcı, sayfa 454. 2008 Taksim 768 soruşturma, dosya inceleme tutanağı. Cumhuriyet Savcılığımızın 2008 Taksim 768 sayılı soruşturma dosyası ve teknik deliller incelenmekle. 21.12.2008 günü saat 10.25 sıralarında EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir telefon ihbarında İstanbul ili Tuzla ilçesinde ve muhtemelen bir deri fabrikasında 0546-684-7741 numaralı telefonu kullanan Aydın ve 0533-651-7828 numaralı telefonu kullanan Hıdır isimli şahıslar tarafından uyuşturucu hap üretildiğini ve üretilen hapların 1-2 gün içerisinde başka bir depoya nakledileceğini, daha sonra yüklü miktardaki hapların Kilis'te bulunan bazı şahıslar vasıtasıyla deniz veya kara yolu ile İstanbul ilinden Suriye'ye sevkiyatının yapılacağı ihbarında bulunulduğu, bunun üzerine CMK 135. maddesi uyarınca teknik takip kararı verildiği ve 2008 Taksim 768 sayılı soruşturmanın başlatıldığı. Bu arada 0546-684-7741 numaralı telefonu kullanan Aydın ve 0533-651-7828 numaralı telefonu kullanan Hıdır isimli şahısların Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimizin 2006 Taksim 240 sayılı soruşturması üzerinden yürütülen Erivan ismi ile bilinen soruşturma şüphelilerinden Hüseyin Rıza Işık ve Mehmet Naci Altaç'ın kontrolü ve yönetiminde tam adresi tespit edilemeyen İstanbul ili Tuzla ilçesi Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde olduğu tahmin edilen sentetik uyuşturucu imalathanesinde Hüseyin Rıza Işık ve Mehmet Naci Altaç'ın himayesinde faaliyette bulunduklarının belirlendiği. Bunun üzerine 2006 Taksim 240 soruşturma numarasına kayden yürütülen Erivan ismiyle bilinen soruşturmanın şüphelilerinden Hüseyin Rıza Işık ve Mehmet Naci Altaç tarafından koordine edilen ve İstanbul ili Tuzla ilçesi Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde olduğu tahmin edilen sentetik uyuşturucu imalathanesi ile irtibatlı olabilecekleri değerlendirilen ve teknik takipleri devam eden Şevket Hidayet, Şıh Mehmet Hidayet, Halil Hidayet, Habib Kanat, Nazır Koca, Hüseyin Rıza Işık, Mehmet Naci Altaç ve Settar Gürlek isimli şahıslar hakkında yürütülen çalışmanın 0546-684-7741 numaralı telefonu kullanan Aydın ve 0533-651-7828 numaralı telefonu kullanan Hıdır isimli şahıslar hakkında yürütülen 2008 Taksim 768 soruşturma numarası ile birleştirilerek 2006 Taksim 240 sayılı soruşturmadan tefrik edilmesi, teyp ve ses kayıtlarının 2008 Taksim 768 sayılı soruşturma kapsamında değerlendirilmesi ve adı geçen şahıslarla birlikten hareket ettikleri kanaatine varılan Süleyman Akdemir ve Osman Çelik isimli şahısların geçmişe dönük görüşmelerini içeren teyp ve ses kayıtlarının da 2008 Taksim 768 hazırlık soruşturması kapsamına dahil edilmesi yönünde 29.12.2008 tarihinde KOM Daire Başkanlığı'na müzekkere yazıldığı anlaşılmıştır. Gerek 2006 Taksim 240 gerekse 2008 Taksim 768 sayılı soruşturma sonucunda elde edilen teknik takip delilleri birlikte incelendiğinde, Hüseyin Rıza Işık isimli şahsın yönetiminde Mehmet Naci Altaç, Cengiz Zorlu, Mustafa Kulak, Mustafa Fehmi Okay, Settar Gürlek, Gül Çetin Taş, Hıdır Mehmet Murat Özdemir, Mehmet Emin Kulak isimli şahıslar tarafından Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde 12. yol M2 parsel Umay Deri karşısında Altınoğlu yol ile 2 Noğlu yolun kesiştiği yerde bulunan kiremit renkli fabrikada sentetik uyuşturucu üretimi yapıldı. Adı geçen şahısların gerek üretim safhasında, gerekse sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin temininde görev aldıkları. Hıdır Mehmet Murat Özdemir tarafından Hüseyin Rıza Işık'ın yönlendirme ve talimatlarıyla Çin'den getirtilen kimyasal maddelerin 3-4-2009 günü İstanbul Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi Kahraman Sokak No 30A sayılı adreste bulunan depoya indirildiği, söz konusu maddenin niteliğine ilişkin araştırma sonucunda bu maddenin alfa asetil fenil asetonitril isimli kimyasal madde ve miktarının da 5750 kilo veya litre olduğu. Bahse konu maddenin herhangi bir sentetik uyuşturucu madde veya sentetik uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara veya ana kimyasal maddelerin üretiminde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden alınan yazıda alfa asetil fenil asetonitril alfa fenil asetonitril maddesinin sentetik tabletlerin aktif maddelerinden olan ve yasal kısıtlılık altında bulunan amfetamin ve metamfetamin maddelerinin sentezlemesinde ham madde olarak kullanılan benzil metilleketon fenil 2 propanonun üretiminde kullanıldığı ancak yasal kısıtlılık altında bulunmayan kimyasal maddelerden olduğu. Ayrıca Hıdır Mehmet Murat Özdemir, Settar Gürlek, Mustafa Kulak ve Mehmet Emin Kulak isimli şahıslar tarafından İstanbul ili Pendik ilçesi Şeyh Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Mina Sokak 22 numaralı ikametin yanında 20 numara olabilir, bulunan adreste de farklı bir sentetik uyuşturucu imalatının kurulduğu ve üretiminin yapıldığının belirlendiği. Hüseyin Rıza Işık isimli şahsın kimya sanayi üzerine birçok şirketinin olduğu, bu şirketler aracılığı ile sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan ana ve ara kimyasal maddeleri yurt dışından ve iç piyasadan kolaylıkla temin ettiği, aynı bölgede uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan fabrikanın yakınlarında yasa dışı faaliyetlerine zemin oluşturmak için yasal kimyasal üretimler yaptıkları bir fabrikalarının daha bulunduğu. Hüseyin Rıza Işık ile Habib Kanat arasındaki irtibatın Habib Kanat'ın yanında bulunan Yakup Budak isimli şahıs aracılığı ile sağlandığı, bu iki şahsın birbirlerini hiçbir şekilde aramayıp Yakup Budak aracılığı ile haberleştikleri. Habib Kanat isimli şahıs hakkında yapılan araştırmada adı geçen şahıs hakkında bugüne değin uyuşturucu madde ticareti konulu herhangi bir soruşturma geçirmediği ancak soruşturma evrakına eklenen ve tercümesi yapılan Bulgaristan adli makamlarınca hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma yapılan Veysel Kenan Özçiçek ve Selim Gezer'in talimatıyla 12.07.1999 tarihinde Habib Kanat isimli Türk vatandaşının kaçırıldığı, bu olayın sebebinin Türk uyuşturucu kaçakçılığı aileler arasındaki hesaplaşma olduğu, Habib Kanat'ın Türkiye'ye yönelik en önemli amfetamin kaçakçısı olduğuna dair halen geçerli bilgiler bulunduğunun bildirildiği, bu yazının Edirne Valiliği Mülki İdare Amirliği aracılığı ile 24.03.2000 tarihinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği, Habib Kanat'ın Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden bir kısım kişilerle de bağlantılı olduğu ve bu kapsamda Murat Nemutlu ile Mustafa Aral isimli üst düzey personel ile yakın ilişki içerisinde bulunduğu, bu şahıslar ile zaman zaman İstanbul ve Ankara illerinde yüz yüze görüşmeler yaptığı, şahısların telefon görüşmelerini şifreli olarak yapmaya çalıştıkları ve arasında geçen telefon görüşmelerinin şüphe arz ettiği, ancak aralarındaki ilişkinin boyutu ve kapsamının tam olarak tespit edilemediği, Habib Kanat, Murat Nemutlu ve Mustafa Aral isimli şahıslar hakkında alınan gizli izleme kararları çerçevesinde gerçekleştirdikleri buluşma ve görüşmelerin kayıt altına alındığı ancak fiziki şartların olumsuzluğundan dolayı ses kayıtlarının alınamadığı. Şüpheli Habib Kanat'ın ayrıca İstanbul ilinde çocukları aracılığı ile yüz yüze görüşmeler yaptığı Şevket Hidayet isimli şahsın kardeşi Halil Hidayet ve oğlu Şıh Mehmet Hidayet ile birlikte Suriye'ye giriş çıkış yaptıkları. Şevket Hidayet ve oğlu Şıh Mehmet Hidayet'in irtibatlı olduğu Suriye'de bulunan Nazır Koca ve Suriye uyruklu Hacı lakaplı şahıs ile aralarında bir ticari ilişki bulunduğu, 2009 yılı Mart ayı başlarında Hacı lakaplı şahsın ölmesi üzerine Şevket Hidayet'in Hacı lakaplı şahıstan bu ticaret karşılığı 7-8 milyon dolarlık veya TL'lik bir alacaklarının olduğu ve bu parayı Hacı lakaplı şahsın yerine geçen çocuklarından iş karşılığı tahsil etmeyi düşündükleri, şahıslar arasındaki bu alacak verecek parasının muhtemelen uyuşturucu ticaretinden doğan bir alacak olduğu kanaatine varılmıştır. Suç örgütünün imalathanelerine ilişkin tespitlere bakıldığında, Hüseyin Rıza Işık, Mustafa Fehmi Okay ve Mehmet Naci Altaş ortaklığında olan TETA Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kayıtlı olduğu Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi 6. Yol L4-1B Parsel Tuzla İstanbul adresinde Cengiz Zorlu ve Murat Çetintaş'ın kuruculuğunda Gülperi Kimya Tekstil Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin faaliyet yürüttüğü. Bahse konu firmanın yine Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi 7A Yol P4-4 adresine taşındığı. Soruşturmanın devamı sırasında sentetik uyuşturucu üretimi yapıldığı değerlendirilen fabrikalar için CMK 140. madde gereğince gizli izleme kararları alındığı ve suç unsuru oluşturduğu değerlendirilen görüntüler elde edildiği belirlenmiştir. Teknik takip çalışmalarının devamı sırasında 07.06.2009 günü Hüseyin Rıza Işık tarafından Serkan Kaymakçı isimli şahsa bir madde teslim edildiğinin belirlendiği, aynı gün İstanbul istikametli Çamlıca gişeleri çıkışında resmi polis ekipleri aracılığıyla şahsın kullandığı 34 faz 52 plaka sayılı araca müdahale edilmesinin sağlandığı ve araçta yapılan kontrolde aracın bagaj kısmında kutu içerisinde mavi çöp poşeti içerisinde daralı ağırlığı 6 kilo 190 gram gelen Kaptagon yapımında kullanılan amfetamin maddesi ele geçirildiği, soruşturmanın selameti ve suç örgütü yapılanmasının tam olarak belirlenememiş olmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığımızın bilgisi ve talimatları doğrultusunda yakalamanın normal polisiye bir kontrol esnasında yapıldığı izlenimi verildiği, araç içerisinde bulunan Serkan Kaymakçı ve Adnan Suzhun isimli şahısların gözaltına alındığı, Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09.06.2009 gün ve 2009/17.979 soruşturma sayısına kayden Adnan Suzgun'un serbest bırakıldığı, diğer şüpheli Serkan Kaymakçı'nın ise tutuklandığı. Şüpheli Serkan Kaymakçı'nın ifadeleri doğrultusunda Hüseyin Rıza Işık'ın 18.06.2009 günü gözaltına alındığı ve Hüseyin Rıza Işık'ın hemen gözaltı durumunu İstanbul Barosu'nda 21.577 sicil numaralı Ayça Güner isimli avukatına haber verdiği, avukat Ayça Güner'in de aynı gün Settar Gürlek isimli şahsı arayarak Hüseyin Rıza Işık'ın Ümraniye Savcılığına götürüldüğünü belirttiği ve fabrikadakilerin haberi var mı? Haber ver, ona göre diyerek fabrikada çalışan uyarılmasını istediği telefon görüşmelerinden belirlenerek adı geçen avukat Ayça Güner'in de soruşturmaya dahil edildiği ve teknik takip çalışması başlatıldığı anlaşılmıştır. CMK 140. maddeye göre elde edilen gizli izleme görüntüleri ve şüpheliler arasındaki görüşme içeriklerinden Hüseyin Rıza Işık kontrolünde bulunan Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde 12. yol M2 parsel Umay Deri karşısında Altınoğlu yol ile 2 Noğlu yolun kesiştiği yerde bulunan kiremit renkli fabrika ile yine Hıdır Mehmet, Murat Özdemir, Mustafa Kulak ve Mehmet Emin Kulak koordinesinde İstanbul ili Pendik ilçesi Şehli Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Mina Sokak 22 numaralı ikametin yanında 20 numara olabilir bulunan binada yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde üretimi yapıldığı, çok kısa bir zaman zarfında üretimin biteceği ve bilinmeyen alıcılara sevkiyatın yapılacağı kanaatine varılmıştır. İş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 07.09.2009 Zabıt Katibi 12.368 Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin 7 klasör ve binlerce telefon görüşmesini içeren CD'den oluşan bu dosyayı Savcı Mehmet Berk'in bir günde, hatta dosyanın gönderilmesinde yolda geçen sürede dikkate alındığında yarım günden daha az bir sürede inceleyerek karar alması gerekir. Ama bu kadar dokümanı incelemesine fiilen imkan yok. Bu dosya bir günde okunup karar alınmış, bu doğrultuda operasyon yapılmış gözüküyorsa, bu durum belgelerle ve vaka olarak sabitse, bununla birlikte bu olay hakkında İstanbul polisi önceden bilgi sahibi değilse, tüm bu olanlar nasıl gerçekleştirilmiş olabilir? Daha da garibi, dosya Ankara Savcılığındayken savcı tarafından görevsizlik kararı verileceği önceden bilinmiyordu. Kararı verilince İstanbul'da hangi savcıya düşeceği kura benzeri bir yöntemle belirlendiğinden Savcı Berk'e dosyanın geleceği bilinemezdi. Dolayısıyla Savcı Berk normal şartlarda hukuki olarak bu dosya hakkında önceden bilgi sahibi değildi. Ama hiç tereddütsüz Savcı Berk bu dosya içeriğini önceden biliyordu. Dosya önüne gelmeden günlerce önce dosyayı bilen birileri savcıya yapacaklarını söylüyor ve savcı da söylenenleri yerine getiriyor. Bu durumun aklen başka bir izahı yok. Açıkça bu dosya normal yollarla Savcı Berk'e önceden getirilmiş olamayacağına göre normal olmayan yollarla kim vermiş olabilir? Bu tür dava dosyaları öncelikle emniyette oluşturulur. Olgunlaşınca savcıya sunulur, onun talimatı ile operasyona dönüştürülür. Demek ki bu dosya emniyette istihbarat ve kom daire başkanlığında oluşturulurken günler öncesinden bu dosya veya dosyayı tutan kişiler üzerinde mutlak etkisi olan birileri dosyanın geleceğini yorumlayarak savcı Mehmet Berk'in bilgi sahibi olmasını sağladı. Hatta bu polislerle dosya üzerinde çalıştılar, toplantı yaptılar, dosyada şüpheli olarak adı geçmeyen Emin Bey'in dosyaya girmesi için hazırlık yaptılar. Ankara savcısı görevsizlik kararı verip dosya İstanbul'a geldiğinde önce bu dosyanın savcı Berk'e düşmesini sağladılar. Sonra savcı dosyayı açıp okumadan, zaten tüm çalışmalar yapılmıştı, önceden hazırladıkları yazıları devreye soktular. Peki bunları kim yapabilir? Hem polis hem de savcı üzerinde kim bu kadar etkin olabilir? Adliyede dosya dağılımını yapan UYAP'a kim etki edebilir? Hiç kimsenin bunu yapmaya muktedir olmadığını söyleyeceklere karşı iddia ediyorum ki bunların hepsini kesin olarak yapıyorlar. Bunlar yapılmadan yaşanan tüm bu gelişmeler sağlanamaz. Bu teoriden başka mevcut durumu izah edecek başka bir teori de yok. Ankara savcısının 2,5 yıllık araştırma ve izlemesinde Emin Bey'in ismi yokken kim onun ismini davaya eklemiştir? Çok daha garip bir şey daha öğrendim. Bütün basın organlarına dağıtılan Emin Bey ile Habib Kanat'ın biri İstanbul polis evinde, diğeri İstanbul'daki bir kafede ve üçüncüsü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişinde çekildiği iddia edilen gizli fotoğraflar dava dosyasında bulunmuyordu. Hatta Emin Bey'in iddiasına göre ifadesi alınırken savcının masasındaymış ama sonra dosyadan çıkarılmış. Çünkü bu fotoğrafların çekildiği 07.07.2008 tarihinde gizli izleme kararı yoktu. Hatta bu tarihte Habib Kanat bu dosya kapsamında şüpheli bile değildi. İzlenmiyordu. Bu yönde bir karar mevcut değildi. Şimdi anlaşılıyor ki o tarihte adli tahkikat olmamasına rağmen istihbari olarak Emin Bey ve Habib Kanat izleniyor, takip ediliyordu. Peki bunun anlamı neydi? Emin Bey bu dava dosyası kapsamı dışında hukuka aykırı olarak hiçbir karar olmadan izleniyordu. İstihbari olarak izlenemez mi? Evet, izlenebilir. Zaten KOM Daire Başkanı Ahmet Bek bana telefonda izlemeleri istihbaratın yaptığını, onların önceden izlendiğini söylemişti. Ama Emin Bey istihbarat daire başkanı dahil hepsinin üstü, bu durumda olaydan Emin Bey'in üstü olan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı'nın haberi olması gerekir. Ben sordum, ikisi de Emin Bey'in istihbari dinleme ve izlenmesinde kesinlikle haberlerinin olmadığını söylediler. Başka garip bir olay daha oldu. Emin Bey tutuklandığı gün Beşiktaş Adliyesi'nde koridorda bekleyen bir kişinin elindeki anahtarlıkla gizli çekim yaptığını fark ediyor ve kaçmaya kalkan şahsı yakalıyor. Şahıs önce çaycı olduğunu söylüyor, sonra istihbarat polisi olduğu tespit ediliyor. Şahsın elinde oto anahtarlığı şeklinde gizli bir kamera olduğu anlaşılıyor. Anahtarlığın üstündeki kapak çıkarılınca içindeki cihaz oradaki 3 avukat tarafından görülüyor ve bu anahtarlık oradaki savcıya teslim ediliyor. Birkaç gün sonra ziyaretime gelen bir gazeteci istihbarat polislerinden anahtarlık şeklindeki o kameranın adli tıbba giderken değiştirileceğini duyduğunu söyledi. Adliyede görüntü çekmek suçtur. Şahıs hakkında işlem yapılır ve anahtarlık adli tıbba gönderilir. Gazetecinin dediği gibi bu olayda gizli kamera şeklindeki anahtarlık üzerinde anahtarı bile olmayan düz sıradan bir çipin anahtarıyla değiştirilir. Üzerinde bu anahtarlıkla yakalanan ve ilk başta çaycı olduğunu söyleyen polis de çipin şoförü olarak başka görev için o anda mahkemede bulunan bir memur olduğu kayıtlara düşürülür. Hiç kuşku yok ki adliyenin emanetindeki gizli kamera anahtarlık alınıp değiştirilmiştir. Adli emanette bir delil değiştiriliyorsa o yerde ne adalete ne de o dosyalardaki delillere ve dosya içeriğine güvenilir. Bu gizli kamerayla çekim yapan polis hakkında suç duyurusunda bulunan avukatlar savcıya gittiklerinde delilin değiştirildiğini anlarlar ve aşağıdaki tutanağı tutarlar. Tutanak. Savcılığımızca soruşturması sürdürülen 2009/54.939 sayılı evrakta emanete alınan suça konu araba kumandası görünümünde olan ve emanet memurluğumuzun 2009/4.769 sırasında kayıtlı aletin şikayetçiler Orhan Çakıroğlu, A. Zuhal Dönmezer Çakıroğlu ve Mustafa Serdar Akdoğan'a gösterilerek bu aletin şüpheliden ele geçirilen alet olup olmadığı hususunun kendilerine aletin gösterilerek bu hususun tespiti için suça konu alet emanet memurluğundan memur vasıtasıyla getirildi. İçine konulduğu zarfın mühürleri sökülerek çıkartılıp hazır olan şikayetçilere gösterildi, soruldu. Bize gösterilen otomobil kumandası olduğu söylenen cihazı gördük. Ancak bu cihaz CMK 250. madde ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı binasında şüpheliden ele geçirilen cihaz değildir. Bizim gördüğümüz cihaz biraz daha kısa, az daha oval ve az daha genişti. Üzerinde 3 tane butonu vardı, üst tarafında USB girişi vardı dediler. Suça konu cihaz açıldı, içine bakıldı, soruldu. Bu cihazın iç bölümü de bizim gördüğümüz cihazın iç bölümüyle bir benzerlik göstermiyor. Bizim gördüğümüz cihazın kapağı açıldığında USB girişi net olarak görülüyordu. Bu cihazda USB girişi yok. Gördüğümüz cihaz ile görüntü kaydedilmesi mümkün değildir. Bizim gördüğümüz esas cihazın ucunda kamera objektifi görüntüsünde küçük bir deliği vardı. Ayrıca kapağı çekilerek çıkarılabiliyordu. Yani kapak sürgülü şekilde monteliydi. Objektifin yerleşik olduğu deliğin yanında bir tane daha deliği vardı. Bize gösterdiğiniz cihaz kesinlikle değiştirilmiş dediler. İş bu tutanak hep birlikte okunarak imza altına alındı. 17.02.2010 Cumhuriyet Savcısı 27.747 ZK 10.688 Avukat Orhan Çakıroğlu Avukat A. Zuhal Dönmezer Çakıroğlu Avukat Mustafa Serdar Akdoğan Ben bu kamerayı biliyorum, kullandım. Avukatlar doğru tarif ediyorlar. Görmeyen birisi zaten tarif edemez. Ayrıca üzerinde anahtarı olmayan bir anahtarlı yanında taşımak da makul değildir. Bu tahkikatta rol alan birçok kişiyle görüştüm, gelişmeler hakkında bilgi almaya çalıştım, tüm dosyayı okudum. Belki ben ön yargılı olurum diye benim haricimde 3'ü narkotik konularında bilgili hukukçular olmak üzere 6 farklı kişiden görüş aldım. Bu kişilerin ikisi hariç diğerleri birbirini bile tanımazlar. Onlar da benimle aynı görüşteydi. Sonuç olarak Emin Bey zorlanarak bu dosyaya dahil edilmişti ve bazı konular kasıtlı olarak saptırılmıştı. Habib Kanat hakkında 1998'de Suudi Arabistan'dan ve 2001'de Bulgaristan'dan gelen uyuşturucu işi yaptığına dair ihbarların dikkate alınmadığı iddiası doğru değildi. Emin Bey bile hatırlamıyordu ama zamanında her ihbar geldiğinde daire başkanlığı ilgili illere yazı yazmış, o iller kişileri izlemiş, dinlemiş, tahkikat yapmış ve neticesini yazılı olarak merkeze sunmuştu. Resmi yazılarla bu durum sabitti. Suçlayıcı yazılar önce dosyaya konmuş ama yapılan işlemlerle ilgili yazılar Emin Bey tutuklandıktan sonra dosyaya girmişti. Daha sonra öğrendim ki Emin Bey'in bilinen tüm telefonları hukuka aykırı biçimde İstihbarat Daire Başkanlığı'nca uzun süreli olarak dinlenmişti. Yalnızca adı, hüviyeti değil her şeyi bilinen Emin Bey'in telefonları başka isimler için alınmış kararlarla dinleniyordu. Yani hedef Emin Bey'di. Onu hapse atmak ve zorda bırakmak için tüm araştırmalar yapılmış, Habib Kanat vesaire ise bu işte bir fırsat olarak kullanılmıştı. Bu dosyadaki en tuhaf şeylerden birisi de dava dosyasındaki asıl suçun uyuşturucu madde imali ve satımı olmasına, bu suçla ilgili tüm olay ve faaliyetlerin İstanbul'da gerçekleşmesine rağmen tüm takip ve işlemler Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılmıştır. İstanbul'da izlenecek kişiler izleme kararı alınan iş yerleri aylarca izlenmiş ama İstanbul'da hiçbir görevli kullanılmamış, yalnızca Ankara'dan gelen görevler tüm işlemleri yürütmüştür. Bir ilde vuku bulan olaylar o ilin polisi tarafından takip edilmelidir. Merkezi birimler ancak o il isteyince destek verirler. Nadiren o ilin görevlileri takip edilen suça bulaşmışsa, bu durumda da o ilin suça bulaşmamış diğer polisleri kullanılır. Çünkü bir polis teşkilatının tamamı suça bulaşmamıştır. Geçmişte de meselelere hep bu şekilde yaklaşılmıştır. Emniyetin devamlı olarak yürürlüğe konan genelgeleri, yerleşik uygulamaları ve gelenekleri vardır. Ayrıca hukuk da böyle davranmayı gerektirir. Fakat nedense bu olayda İstanbul polisine hiç bilgi verilmemiştir. Bu tutum mevzuata aykırıdır. Emniyetin kendisinin yayınladığı ve ısrarla uyun dediği kurallara aykırıdır. Bu konuda illerde ciddi sorunlar çıkabilir, zira kimse diğerinin mıntıkasına giremez. Üstüne üstlük İstanbul Emniyeti 2009 yılının Mart ayında H. Rıza Işık ve Ali Kın ve bazı kişiler hakkında güvenilir bir kişiden aldığı ihbar üzerine projeli bir çalışma başlatır. Yani savcıya sunduğu geniş bir raporla bu kişilerin telefonlarını 3 aylık dinleme kararı alır. Ancak daha 2 ay kanuni hakları olmasına rağmen bir ay içinde hemen suç unsuru yok diyerek dosyayı Nisan 2009'da kapatır, telefonların dinlenmesini durdurur. Aynı anda merkez de aynı telefonları dinler ve suç var kararı verir. Üstelik İstanbul'un bu dosyayı kapattığını konuştuğum şube müdürü bile bilmez. İstanbul izleme dinlemeyi kaldırır ama kanuni süre olan 10 gün içinde savcı tarafından dinlenen kişilere bilgi verilmesi gerekmesine rağmen hala bilgi verilmemiştir. Merkezin tek görevi illeri koordine etmektir. İstanbul H. Rıza Işık ile ilgili bu dosya dolayısıyla tahkikat yapıyor, merkez de aynı kişiyi takip ediyor ama İstanbul'la koordineli olarak çalışmıyor, bilgi vermiyor. İddianameye bakıyorsunuz, esas konu uyuşturucu imali ve kaçakçılığı olmasına rağmen dosyada asıl sanıklar 1-2 satırla geçiştirilirken Emin Arslan hakkında 35-40 sayfa ayrılmıştır. Emin Arslan'la ilgili kişiler hakkında tüm illere 2 defa tamim yapılarak varsa tüm bilgilerin gönderilmesi istenmiştir. Bu işlem başka hiçbir şüpheli ya da sanığa uygulanmamıştır. Ankara savcısı tüm dosyayı incelemiş, Emin Bey'i sanık olarak değerlendirmemiştir. Ancak dosya inceleme tutanağında sanıkların bazı emniyet mensupları ile mahiyeti tespit edilemeyen irtibat ve ilişkisinin varlığına değinmekle yetinilmiştir. Ben şunu açık olarak iddia ediyorum ki, herhangi bir hukukçu bu dosyayı ve tarafların iddialarını tarafsızlıkla incelediğinde, Emin Bey'in bu davanın sanığı olamayacağını ve tahkikatı yapanlar hakkında tahkikat yapılması gerektiğini ifade edecektir. Dava dosyasındaki telefon konuşmalarının Emin Bey'le ilgili olanlarının tamamını kim dinlerse dinlesin, bundan iddianamedeki suçları çıkaramaz. Fakat şu kadar kayıt var denilerek ciddi şüpheler olduğu iması yaratılmıştır. Bu kadar büyük bir dosyayı ilk başta kimsenin bakma ve inceleme imkanı olmayacağından ve davanın sonuçlandırılması için en az 3-5 yıl geçeceğinden kimse de bu davayı hatırlamayacaktır. Ancak komplo kuranlar amacına ulaşmış olacaklardır. Savcının iddialarında kim yerde Emin Aslan'a uyuşturucu konusunda bilgi verdiği ileri sürülen, muhbir olarak belirtilen Habib Kanat'ın doğru dürüst bilgi vermediği, verdiği bilgilere dayanılarak hiçbir operasyon ya da yakalama gerçekleştirilmediği belirtilirken, başka bir yerde Habib Kanat'ın Emin Aslan üzerinden tüm rakiplerini yakalatarak piyasayı ele geçirdiği, tekel olmak istediği iddia edilmiştir. Birbirinin tam zıttı olan bu iddialardan mantıken yalnız biri kullanılabilir. İkisinin birden kullanılmasının aklen izahı yoktur. Savcının iddianamesindeki gariplikler öyle birkaç sayfa ile anlatılacak gibi değil. Emil Zola'nın "İtham Ediyorum" başlıklı makalesinde belirttiği gibi "İftira ediyorsunuz" diye başlayacak bir kitapla anlatmak mümkün. Ceza hukuku açısından Emin Bey'in durumu bir kamu görevlisinin suç işlediği öne sürülen başka kişiyle medeni ölçüler içindeki irtibatı tek başına suçun icrası sırasında kolaylaştırıcı durum olarak kabul edilemez kuralına uyuyordu. En ağırı ile meslek disiplin ve etik kuralları açısından incelenecek ve varsa işlem yapılacak niteliktedir. Emniyet içerisindeki cemaatin yapısını ve gücünü bilen gazeteciler İstanbul'daki cemaatin polislerine "Emin Bey'e bunu niye yaptınız?" diye sorduklarında "Emin Bey'in bilgisayarında emniyette Fethullahçı örgütlenme başlıklı bir rapor bulduk. Ondan dolayı yaptık" derler. Evet, işte gerçek sebep budur. Tüm dava dosyası oluşturulurken Emin Bey'in aleni olarak masumiyetini gösteren hususlar özellikle gizlenip ilerleyen safhalarda çıkarılmıştır. Bu durum net olarak gözükmektedir. 2009 yılının Nisan ya da Mayıs aylarında Habib Kanat'ın yanında gelen bir kişi kendisi hakkında tahkikat başlatıldığını, 500 bin lira verirse bu davanın kapatılacağını söylemiştir. Bu kişi adı soyadı her şeyi ile bilinmektedir. Dosyada bunu doğrulayan konuşma kayıtları ve ifadeler vardır. Ama savcı da dahil olmak üzere hiç kimse bu olayı araştırmak için hareket etmemiş, bir yazı yazmamış, kim bu rüşvet isteyen diye soru sormamıştır. Hala da bu konuda soruşturma yapılmamaktadır. Emin Bey bu teşkilattaki en temiz ve dürüst insanlardandır. Hiç kimse ona suç izafe edemez. Herkes bilir ki o akçeli işlerde olmaz. Yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası camiada da en temiz polisler arasında bilinir. Avrupa polisi illegal faaliyetler içinde bulunan uyuşturucu kaçakçısı ya da mafya mensubu Türk vatandaşlarını hem izlerken hem de bu gruplar içerisindeki ajanları vasıtasıyla Türkiye'deki etkin tüm polislerin gerçek durumunu bilir. Kimin kirli, kimin temiz olduğunu bizden daha iyi bilir. Ona göre bilgi aktarır ve işbirliği yapar. Bu ülkede kim ne yaparsa yapsın Avrupa polisleri nazarında Emin Bey'i lekeleyemezler. Çünkü onlar daha önce gerçekleştirdiği operasyonlarda Emin Bey ve anlayışı hakkında sağlam bilgilere sahiptirler. Emin Bey'in uluslararası güvenlik camiasında saygınlığı vardır. Gelecekte uluslararası kuruluşlarda görev alacak, milli menfaatleri koruyacak bir kişidir. lekelenmiş, hayatı boyunca mücadele ettiği şeyle suçlanmıştır. Ona bu kadar iftira edilebiliyorsa, cemaati, polisi, savcısı bir olup diğer polisleri her suçtan, her olaydan yargılatabilirler. Cemaatin emniyet içerisindeki örgütlenmesine karşı çıkan hiçbir polisin teşkilatta tutunma imkanı yoktur.
34. ayrımın sonu. Sayfa 465.